Ayrım 20. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 248. Bu konuşmalar yapılırken Nicolas ot kümeleri üstüne basarak peşinin oturduğu tümseyin yakınındaki kalın bir meşe gövdesine kadar sessizce ilerlemişti. Arada bir çevresini kolaçan eden Katrin, matarayı almaya giderken gördü kardeşin nihayet. "Al, başla bakalım," dedi küçüğe. "Yakıyor," diye bağırdı Genevieve. İki yudum içtikten sonra matarayı geri verdi Katrin'e. "Aptal bak," dedi Katrin, bir yudum da matarayı boşaltarak. "Böyle içilir bu. Midene bir güneş ışını girer yalnızca. Ben de Matmazel Gayer'a süt götürecektim. Öyle korkuttu ki Nicolas beni." "Demek Nikola'yı sevmiyorsun sen." "Hayır," dedi peşine. "Niçin durmadan peşimde dolaşıyor? Onu isteyen bir sürü başka kız var oysa." "Ama ya o seni vadinin bütün kızlarına tercih ediyorsa?" "Kızgınım ona. Daha onu tanımadığın nasıl da belli oluyor," dedi Katrin. Katrin Tonsar bu korkunç cümleyi söylerken peşineyi şimşek gibi belinden kavrayıp çimenlerin üstüne yıktı. Sırtını yere yapıştırarak bu tehlikeli durumda hareketsiz bıraktı. Çocuk zalim düşmanı Nicolas'ı karşısında görünce avası çıktığı kadar bağırmaya başladı ve karnına bir tekme yapıştırarak 5 adım uzağa fırlattı. Sonra Katrin'in hesaplarını alt üst eden bir çeviklikle bir akrobat gibi yerde yuvarlanarak kaçmak için doğruldu. Yerde yatan Katrin elini uzattı, peşine ayağından yakaladı ve çocuk boylu boyunca yere kapaklandı. Bu düşüş cesur Karadağlı kızın çığlıklarına son verdi. Darbenin şiddetine karşın kendine gelen Nicolas kızgınlıkla geri döndü, kurbanını yakalamak istedi. Şaraptan sersemlemiş olduğu halde çocuk Nicolas'ın boğazına sarıldı ve mengene gibi sıktı. "Boğacak beni, imdat Katrin!" diye bağırdı Nicolas boğazından zor geçen bir sesle. Peşina da acı çığlıklar atıyordu. Katrin eliyle çocuğun ağzını kapatarak sesini boğmak istedi. Peşina ısırdı onun elini. O anda da Blonde, Kontes ve Peder ormanın kenarında göründüler. "İşte Aguya burjuvaları orada," dedi Katrin, Genevieve'nin ayağa kalkmasına yardım ederek. "Yaşamak istiyor musun?" diye sordu Nicolas Tonsar boğuk bir sesle çocuğa. "Ne olacak?" dedi peşine. "Onlara oyun oynadığımızı söyle. Seni bağışlayayım," dedi Nicolas kaygılandırıcı bir tavır içinde. "Söyleyecek misin kaltak?" dedi Katrin. Bakışı Nicolas'ın ölüm tehdidinden daha ürküntü vericiydi. "Beni rahat bırakırsanız söylerim," dedi çocuk. "Zaten bundan sonra makasımı yanıma almadan dışarı çıkmam." "Susmazsan avona atarım seni," dedi acımasızca Katrin. "Canavarsınız siz," diye bağırdı rahip. "Sizi tutuklayıp ağır cezaya vermeli." "Peki siz ne yapıyorsunuz salonlarınızda?" diye sordu Nicolas, Kontes de Blonde'ye bakarak. İkisi de ürperdi. "Oyun oynuyorsunuz değil mi? İşte kırlar da bizim. Her zaman çalışılmaz ya, biz de oynuyorduk. Kardeşime ve peşineye sorun." "Oynamanız buysa kavganız nasıl oluyor sizin acaba?" diye bağırdı Blonde. Nicolas katil gibi baktı Blonde'ye. Katrin peşineyi kolundan yakalayarak morarttı. "Söylesene," dedi, "eğlenmiyor muyduk?" "Evet hanımefendi, eğleniyorduk," dedi çocuk. Bütün gücünü harcamıştı ve bayılacak gibi yere yığıldı. Katrin kadınların kadınlara fırlattığı o bıçak gibi bakışlarla kontese baktı ve "Söylediğini işittiniz hanımefendi," dedi. Kardeşinin koluna girdi. Bu 3 kişiyi söylediklerine inandıramadıklarını bilerek uzaklaştılar. Nicolas 2 kez başını çevirdi. İkisinde de kendisini süzen Blonde'nin bakışlarıyla karşılaştı. Nicolas'ın siyah kıvırcık saçları, geniş omuzları vardı. Yüzü oldukça tatlıydı. Dudaklarında ve ağzının kenarlarında şehvetli ve tembel insanlara özgü acımasızlığı ele veren çizgiler seçiliyordu. Katrin mavi çizgili beyaz etekliğini kırıtarak sallıyordu. "Kabil'le karısı," dedi Blonde pedere. "Ne kadar doğru söylediğinizi bilemezsiniz," dedi Peder Brosset. İki kardeş sesini duyamayacak kadar uzaklaşınca peşine, "Peder efendi, bana ne yapacaklar bunlar?" dedi. Yüzü mendil gibi bembeyaz olan Kontes öyle heyecanlanmıştı ki ne Blondin'in, ne pederin, ne de Peşina'nın sesini işitiyordu. "İnsan bu yeryüzü cennetinden bile kaçıp gitmek istiyor," dedi nihayet. "Ama önce şu çocuğu onların pençelerinden kurtaralım." "Haklısınız, bu çocuk başlı başına bir şiir," dedi Blonde alçak sesle Kontes'e. O anda Karadağlı kız öyle bir durumdaydı ki sanki bütün zihin ve beden gücünü bir öfke yangınında ortaya dökmüştü ve bu yangından çıkan bedeni de ruhunda tütüyordu. Görülmemiş, işitilmemiş şahane bir şeydi bu. Direnmenin ya da zaferin, aşkın ya da bir inanç uğruna kendini feda etme duygusunun baskısı altında gerçekleşebilecek bir şeydi. Kahverengi, sarı çizgili bir giysisiyle çıkmıştı evden. Her zaman erken kalkıp kırmalarını Kendisinin yaptığı bir yakalık takmıştı. Giysisi şimdi kirlenmiş, buruşmuş, yakalığı paçavraya dönmüştü ama çocuk bunun farkında değildi daha. Saçlarının karmakarışık olduğunu anlayınca tarağını aradı. O anda da çığlıkları işitip olay yerine koşan Mişo yetişti. Tanrısını karşısında gören Pişina yeniden bütün gücünü topladı. "Bana elini bile sürmedi Bay Mişo," diye haykırdı. Bu haykırma, bakış ve hareketlerdeki anlam bir anda Blondie'ye ve pedere gerçeği öğretti. Bu acayip kızın durumunun farkında olmayan genel muhafıza karşı duyduğu tutkuyu Bayan Mişo bile bu kadar açıkça anlatamamıştı kontese. "Namussuz!" diye bağırdı Mişo. Ve delilerin de akıllıların da yapabilecekleri irade dışı bir hareketle kız kardeşiyle birlikte yürüdüğü ormanda uzun boyu gölge yapan Nicole'yi tehdit etti. "Demek oyun oynamıyordunuz," dedi Peder Brosset Peşina'ya kurnaz bir bakış fırlatarak. "Çocuğu sıkmayın da eve dönelim," dedi Kontes. Peşina bitkin olmasına karşın yürümek için gerekli gücü tutkusunda buldu. Taptığı efendisi kendisine bakıyordu. Kontes ancak kaçak avlanmaların ve korucuların bildiği iki kişinin yan yana yürüyemeyeceği kadar dar ama doğrudan avon kapısına getiren bir patikayı izleyen yola dalarak Mişo'nun peşinden gitti. "Mişo," dedi Kontes ormanın ortasına varınca, "memleketi bu haylaz oğlandan kurtarmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Çünkü bu kızcağız belki de ölüm tehdidi altında bulunuyor." Mişo'nun cevabı şu oldu. "Bir kere Genevieve köşkten dışarı çıkmayacak. Karım parkın yollarını yapan Vatel'in yeğenini eve alacak. Onun yerini karımın hemşehrisi bir çocuk dolduracak. Çünkü artık bundan sonra kendilerinden emin olmadığımız kimseleri Agüe'ye sokmamamız gerekir. Juno ile ihtiyar süt baba Korneven bizde çalışırsa inekler iyi korunur. Peşina da kesinlikle yalnız başına dışarı çıkmaz. Bu ek harcamalarınızı da size ödemesini söyleyeceğim beyefendiye," dedi Kontes. "Ama bu bizi Nikola'dan kurtarmaz. Nasıl yapacağız bunu?" "Çok basit ve bu işin çaresi de bulunmuştur," diye cevap verdi Mişo. "Nikola birkaç gün içinde kurul önüne çıkacak. Tonsarlar generalimin himayesine güveniyorlar. Generalim Nikola'yı sakata çıkarılmasını isteyeceği yerde askere gönderilmesinden yana tavır alır. Bu iş de hallolur." "Gerekirse," dedi Kontes, "ben de bizzat gider yeğenim Castera'nı, valimizi görürüm ama o zamana kadar da tir tir titreyeceğim." Bu konuşma yol kavşağına çıkan patikanın sonunda geçmişti. Hendeğin tepesine vardıklarında Kontes bir çığlık atmaktan alamadı kendini. Mişo dikenlerin Kontes'i yaraladığını sanarak ona yardım etmek için ilerledi ama manzarayı görünce ürperdi. Mari ve Bonbo hendeğin kenarına oturmuş konuşmaya dalmış gözüküyorlardı ama kuşkusuz konuşulanları dinlemek için oraya gizlenmiştiler. Bir kalabalığın geldiğini işiten ve burjuva seslerini tanıyan çiftin ormandan çıktığı belli oluyordu. Uzun boylu kuru bir oğlan olan Bonbo 6 yıl süreyle süvari birliklerinde görev yapmış, kötü davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle ordudan kesin olarak çıkarıldıktan sonra birkaç ay önce Konşe'ye dönmüştü. Orduda kalmış olsaydı kötü örnek olacak ve en iyi askerleri bile bozacaktı. Bıyıkları kışla hayatın alışkanlığından gelen özenli kılık kıyafetiyle vadinin kızlarının gözdesi olmuştu. Ensesini askerler gibi çok kısa kestiriyor, başının üstündeki saçları kıvırıyor, yanlardakileri yukarı kaldırıyordu. Başlığını kabadayılar gibi yana yatırıyordu. Muşe ve Furşon gibi tamamı yırtık pırtık giysilerle dolaşan köylülerle kıyaslanınca bez pantolonu, çizmeleri ve kısa ceketiyle pek gösterişli gözüküyordu. Terhisinden sonra alınan bu elbiseler ıskartıya çıkarılmış olmanın ve köy hayatının acı etkilerini yansıtıyordu ama vadinin horozunun bayramlık giysileri de vardı. Gerçeği söylemek gerekirse sevgililerin parasıyla geçiniyordu ama eli açık kızların parası, barış kahvesinin müdavimi olmanın gerektirdiği her türlü masrafı, içki parasını ucu ucuna karşılayabiliyor, eriyip gidiyordu. Yuvarlak, ablak, ilk bakışta oldukça sevimli suratına karşın adamda uğursuz bir şey vardı. Şaşıydı, yani gözlerinden biri ötekisinin hareketlerini izlemiyordu. Şaşı bakmıyordu ama resim sanatında kullanılan terimle gözleri her zaman birlikte değildi. Bu kusur belli belirsizdi ama alnında ve kaşlarında oluşan bir harekete uyduğundan hain, kaygılandırıcı bir hava taşıyordu. Yüzündeki bu hareket korkak, aşağılık bir karakterin belirtisiydi. Korkaklığın da yüreklilik gibi birçok çeşidi vardır. En iyi asker gibi dövüşebilecek olan Bonbo, kötü alışkanlıkları ve değişik hevesleri karşısında güçsüzdü. Bir kertenkele kadar tembeldi. Yalnız hoşuna giden şeyler söz konusu olunca etkinlikte bulunurdu. Hiç ince değildi. Hem gururlu hem alçaktı. Her an her şey yapabilecek, hiçbir zaman hiçbir şey yapmayacak gibiydi. Asker ağzıyla tabak kırar gibi kalp kıran Bonbon'un bütün zevki kötü işler yapmak ya da başkalarına zarar vermekti. Böyle bir karakter köylerde, askerdeki kadar kötü örnek oluşturur. Bonbo da Tonsar ve Furşon gibi hiç çalışmadan iyi yaşamak istiyordu. Bunun için de Vermişel ve Furşon'un deyimiyle planını da yapmıştı. Bir yandan görünümünden günden güne daha başarılı bir biçimde yararlanırken ve bilardoda ustalığını sömürürken, bir yandan da Barış Kahvesi'nin müdavimi olarak bu kurumun sahibi olan Sokar Baba'nın tek kızı Aglaya Sokar'la evlenmek niyetindeydi. Unutulmamalıdır ki Paris'in Boulogne ormanında Vanella'nın kahvesi neyse, Soulanges'de de Sokar'ın kahvesi oydu. Limonatçı mesleğine girmek, balolar düzenlemek bir tembel için büyük başarı sayılırdı. Bu alışkanlıklar, bu hayat ve karakter, bu aşağılık Hovarda'nın yüzüne öyle kirli işaretlerle kazınmıştı ki, Kontes bu çifti görünce iki yılan görmüş gibi sandı kendini ve bir çığlık koyverdi. Bonbo'ya delicesine aşık olan Marie'nin onun için yapamayacağı şey yoktu. Soylu bir erkeğin hali tavrı, güzel bir Parisli genç kızın nasıl hoşuna giderse, bu bıyıklar, bu borazancı pervasızlığı, fiyaka merakı da onun yüreğini titretiyordu. Kıskanç Marie kendisini beğenmiş, Amori'den hiç hoşlanmazdı. Bonbon'un karısı olmak istiyordu ama. Catherine ve Nicola uzaktan Marie ve Bonbon'u görünce "Hey, geliyor musunuz?" diye bağırdılar. Bu tiz ses ormanda vahşilerin çağrısı gibi yankı yaptı. Michaud orada oturan iki yaratığı görünce ürperdi. Konuştuğuna pişman oldu. Eğer Bonbon ve Marie Tonsar kontesle aralarında geçen konuşmayı dinledilerse çok kötü sonuçlar doğurabilirdi bu durum. Bu konuşma önemsizmiş gibi gözükebilir ama Agüe ile köyler arasındaki gergin hava göz önüne alındığında top arabalarının geçemediği küçük bir dere gibi muharebenin kazanılması ya da kaybedilmesinde kesin bir etken oluşturabilirdi. Bonbo kontesi kibarca selamladıktan sonra böbürlenerek Marie'nin koluna girdi ve zafer kazanmış bir komutan tavrıyla çekip gitti. "Vadinin gönüllerin anahtarıdır," dedi Michaud yavaşça kontese. Kışla ağzında Don Juan anlamına gelen bir sözcük kullanmıştı. Çok tehlikeli bir adamdır. Bilardo'da 20 frank kaybetse Riju'yu bile öldürtebilirsiniz ona. Gözü bir döndü mü cinayet de işleyebilir, zevk alemine de dalabilir. "Bugün yeteri kadar şey gördüm," dedi Kontes Emil'in koluna girerek. "Dönelim beyler." Peşina'nın köşke girdiğini görerek Bayan Michaud'u üzgün üzgün selamladı. Olimpia'nın hüznü Kontes'e de geçmişti. Peder Brosset şöyle konuştu. "Hanımefendi, burada iyilik yapmanın güçlüğü sizi iyilik yapmayı denemekten nasıl vazgeçirebilir? 5 yıldan beri kötü bir döşekte yatar kalkar, mobilyasız bir evde otururum. Boş bir kilisede ayin yapar, vaaz veririm. Hiçbir yan gelirim, ek ödeneğim yoktur. Devletin verdiği 600 frankla yaşadığım gibi bu paranın 1/3'ünü de yoksullara yardım olarak dağıtırım ve Monseigneur'den hiçbir şey istemem. Kısacası umutsuzluğa kapılmam. Kışları burada nasıl geçirdiğimi bir bilseniz, bu kelimenin tam değerini anlardınız. Bu vadiyi kurtarmak, onu yeniden Tanrı'ya kavuşturmak düşüncesinden başka bir şey yok beni ısıtacak. Söz konusu olan bizler değiliz hanımefendi. Önemli olan gelecektir. Kurum olarak bizim görevimiz fakirlere, fakirliğinizi bilin, yani acı çekin, müvekkilin olun ve çalışın, yani akıllıca iyilik edin, itikatlı ve Tanrı'nın size bağışladığı mevkiye layık olun dememiz gerekir. Evet hanımefendi, siz yalnızca servetin verdiği gücün emanetçisisiniz. Eğer size yüklediği görevleri yerine getiremezseniz bu serveti aldığınız gibi çocuklarınıza aktaramazsınız. Gelecek nesillerinizi mirastan yoksun bırakıyorsunuz. Gevşek davranmış olması nedeniyle yaygınlığı sizi korkutan bir kötülüğe sebep olan ses sanatçısının bencilliğini sürdürürseniz babalarının hataları yüzünden hayatlarını kaybeden seleflerinizin dar ağaçlarını yeniden görürsünüz. Riju kötülüğü nasıl yapıyorsa iyiliği de öyle yapmak gerek. Yani bir köşede, gizlice. İşte Tanrı'nın hoşuna giden hayır duaları böyle kazanılır. Her bölgede iyilik yapmak isteyen 3 kişi bulunsaydı, güzel yurdumuz Fransa kurtulurdu. Oysa uçuruma doğru gidiyoruz koşar adımlarla. Bizim dışımızdaki her şeye karşı beslediğimiz kayıtsızlık mahva doğru sürüklüyor bizi. Önce ahlakınızı değiştirin, sonra kanunlarınızı da değiştirirsiniz. Kontes, Katolikliğe yaraşır bu iyilikseverlik öğütlerinden pek duygulanmış olmasına karşın zenginlerin o çok bilinen "bakarız" lafıyla karşılık verdi. Bu sözde yeteri kadar vaat bulunduğundan kesenin ağzını açmaları için kendilerine yapılan çağrıdan sıyrılabilirler. İleride de herhangi bir felaket durumunda olan olmuş artık derler ve ellerini kavuşturup otururlar. Peder Brosset bu lafı duyunca Bayan de Montcornet'i selamladı, doğru Blanche kapısına çıkan yolu tuttu. 10 adım kadar gittikten sonra şunları söyledi kendi kendine. Demek ki Baltazar'ın ziyafeti bir kastın, bir oligarşinin, bir egemenliğin son günlerini bildiren ebedi bir sembol olacaktır. Tanrım, eğer kutsal iraden toplumları değiştirmek için fakirleri bir sel gibi salmaksa, zenginleri körlüğe terk etmeni anlıyorum. 20. ayrımın sonu, sayfa 258.